RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 20 Kasım 2020 Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Dünya çapında Covid-19 rakamları 56-57 milyonluk vaka sayıları yaklaşık 57 milyona yaklaşıyor. 1 milyon 350 bine yakında can kaybı var. Yeni önlemler eşliğinde tartışmalar, Türkiye'de de yeni uygulama devreye sokuluyor. Virüsün ortalıkta dolaşmadığını varsaydığımız saatlerde dışarıda olabileceğiz. Hafta sonları, hafta içinde çalışanlar zaten virüsle beraber çalışmaya devam edecekler. Çocuklar, yaşlılar için düzenlemeler var. Kelepçeler başlamış vaziyette. Yeni dünya düzeninin alametleri bu Covid-19 sayesinde maalesef önümüzde. Uluslararası politikada gözler Amerikan başkanlık seçimi sonuçlarında ama Trump art arda darbeler yiyor. Beklendiği üzere Cumhuriyetçi Parti içerisinde de hukuk ekibi Rudy Giuliani, eski New York Belediye Başkanı, dün kameralar önüne çıktı ve epeyce de ter döktü. Saçının boyaları aktı. Yıllar önce ölmüş Hugo Chavez Venezuela lideri üzerinden, Küba ya da Çin'in orada yapılmış oy makineleri üzerinden Demokratik Parti'nin çok yaygın ve merkezileşmiş bir şekilde işbirliği içerisinde hile yaptığını öne sürdü. Tabii hile iddialarının da aslında kanıtlarının olduğunu ama medyanın bunu görmezden geldiğini de söyledi. Joe Biden ise geçiş yönetimini ele almaya çalışıyor bu koşullar altında ve Trump hakkında soruşturmadan söz etti ilk defa olarak. Türkiye-Avrupa ilişkileri, ki bugün programın ikinci yarısında bakacağız. Joseph Borrell'ın, Angela Merkel'in açıklamaları var. Almanya ve Fransa'da, ay başında Fransa'da ülkücü hareketin yasaklanması söz konusu olmuştu. Aralık'ta AB zirvesi var. Öncesinde kritik mesajlar geliyor Avrupa Birliği'nden. Biraz da tabii Amerika'da transatlantik ilişkilerini biraz daha sıkı tutacak bir iktidar, bir adayın iktidara gelecek olmasının hazırlıkları yapılıyor desek yanlış olmaz herhalde. Nedir bu Avrupa Birliği'nden gelen mesajlar? Almanya çok önemli bu noktada. Tam da bütçe derdine düşmüşken arada dönüp Türkiye ile ilgili açıklamaları yapmış vaziyetteler. Bütün bunları Bir Gün Gazetesi yazı işleri müdürü, yazarı İbrahim Varlı ile birlikte konuşacağız. Kendisi Almanya'yı ve Avrupa'yı yakından takip eden bir isim. Neler oluyor? Özellikle ülkücüler meselesi tabii Avrupa'da, arka arkaya gelen terör saldırıları, Dağlık Karabağ meselesinde Avrupa'daki Türk nüfusun, diasporasının örgütleniş biçimlerinde tartışmaya açmıştı. Bütün bunlara bakacağız. Dağlık Karabağ haberleri var. Ağdam'a girdi. Kafkasların Hiroşiması deniliyormuş Ağdam'a. 1993'te son insan da Azeriler, Azerbaycan tarafına oradan tahliye edildiğinden bu yana işte geri döndü. Azerbaycan kontrolüne geçti. Aliyev'in açıklamaları var. Aktaracağım sizlere. Orta Doğu'da Pompeo'nun ziyareti konuşuluyor. 3 günlük İsrail ziyaretinde yapılmayanı yaptı. Golan Tepelerini ziyaret etti ki Trump yönetimi İsrail toprağı olarak kabul etmişti Golan Tepelerini. Dünya çapında boykot hareketiyle ilgili bölgedeki, Batı Şeria'daki, ki uluslararası hukuk açısından sıkıntılı bir resim var tabii Amerika için, ürünlerin artık aslında Avrupa Adalet Ceza Mahkemesi, Adalet Mahkemesi'nin de kararı var bu konuda, ona aykırı bir biçimde İsrail ürünleri olduğunun belirtileceğini söyledi. Golan Tepeleri Esad'ın elinde mi olsaydı diye de sorular ortaya attı kendisi. Aktaracağım birazdan notları ve programın ikinci yarısında Türkiye-Avrupa ilişkilerine yeni dönemde bakacağız. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. Ekseni İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Twitter hesabımdan da paylaşıyorum buradan. Oradan da izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Dünya çapında 57 milyona koşan, 56 milyonu aştığı vaka sayıları COVID-19'da 1 milyon 350 bine yakın can kaybı sayısı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 355 bin deniliyordu. Vakaların onda biri Amerika'da Texas'tanmış gelen notlara göre. Üst düzey Pentagon yetkilisi Anthony Tata da pozitif çıkmış. Pentagon'un emekli generali, aynı zamanda kendisi açıklamışlar. Joe Biden ulusal kapanma, pandemi nedeniyle ulusal kapanma ya gitmeyeceğini söyledi seçilmiş başkan olarak. Trump da gitmemişti. O zaman nasıl baş edilecek? Tabii göreceğiz Amerika'da bu krizle. Amerika, Kanada, Meksika sınır kısıtlamalarını 21 Aralık'a kadar uzatmış durumdalar. Meksika'da 100 bin can kaybını aştı. Hindistan'da vaka sayıları 9 milyon. Tıpkı Amerika gibi Amerika'da da 11 milyonu aştı vaka sayıları efendim. Hindistan'da hatta belli bölgelerde tam kapanmaya gitmek zorunda kalıyorlar. Ahmedabad örneğin Hindistan kentinde olağanüstü hale geçilmiş vaziyette vakaların artışı karşısında. Avrupalılar bu yıl içerisinde aşıyı onaylamayı, iki aşıyı onaylamayı planlıyorlar. Von der Leyen'in açıklaması var. Aralık ayı içerisinde bu işi çözeceklerini düşünüyorlar. Britanya'da 501 can kaybı var. Ve 24 saatte 23 bine yakın vaka çıktı Britanya'dan. Brexit müzakerelerine zorunlu ara vermek zorunda kaldılar. Çünkü bir müzakereci de COVID-19 pozitif gözükmüş durumda. Yıl sonuna kadar da çözmeleri lazım. Artık pek de bir şey kalmadı. Britanya ekonomisi çok ciddi etkilenecek anlaşmasız çıkış olursa eğer. Almanya'da da kısıtlamalar devreye girdi. Ancak buna itiraz edenler sokaklarda eylem yapıyorlar, gözaltına alınanlar olduğunu anlıyoruz gelen haberlerden. Bundestag önünde de protestolar vardı, dün aktarmıştım size. Herkesin ruh sağlığı da kötüleşmiş. Fransa'da Sağlık Bakanı Olivier Véran'ın yaptığı açıklama var. Hakikaten hepimizin ruh sağlığı da tehlike altında, sadece canımız değil efendim. Bunun dışında evet, Kıbrıs'ta bir bakan kabine toplantısını ertelemişler çünkü bir bakan COVID-19 çıkmış. Norveç Kralı Kraliçesi karantinaya alınmış, Kraliyet Sarayı'nda bu sefer virüs gözükmüş. Rusya'da 24 bini vaka sayısı geçmiş durumda, herhalde orada da artık tedbirler daha sıkılaştırılacak. Vaka sayıları yaz aylarında her yerde düşmüştü. Rusya'da da öyle hep 4'te 5 binlerde seyretti. Şimdi artık Avrupa'daki gibi bu ikinci dalga aslında herkesi bir şekilde vuruyor. Japonya'da 2300 vakadan bahsediliyor. Çin'de de Sinopharm COVID-19 aşısını yaklaşık 1 milyon insana yapmışlar. Çinliler bu işi en atlatan ülke oldular desek herhalde yanlış olmaz efendim. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı açıklaması bu tabii. 123 can kaybı, 4542 yeni hasta. Vaka değil yalnız. O yüzden öyle kıyası demin verdiğim rakamlarla yapmayın. Bunu 5 ile 10 ile çarpıyorlar gerçek rakama ulaşmak için. Türk Tabipleri Birliği'nin anketi, bu demin son dakikada gördüm bunu da, günlük pozitif vaka sayısının 50 bine yaklaştığı yolunda bir şey ortaya koyuyor, iddia ortaya koyuyor. Her 10 dakikada bir kişi COVID-19'dan hayatını yitiriyor demişler. Ve aile hekimi başına düşen COVID-19'la hasta sayısı Ekim ayında 7.6 iken Kasım'da 31.12'ye yükselmiş. Büyük kentlerde, İstanbul'da durum parlak değil efendim. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer seyahat kısıtlamasını tekrar değerlendirilebileceğini söylemiş. Elektronik bileklikle de takip başlıyor. Kırıkkale'de ilk uygulama başlamış durumda. Yeni dönemin tezahürleri bunlar. Yarın akşam saat 8'den itibaren hepimiz evlerimize tıkınacağız. Virüs rahatlıkla kol gezsin, ortalarda dolaşsın, bize de bulaşmasın diye ertesi sabah saat 10'a kadar. 10'dan 20'ye kadar virüs gidecekmiş efendim. O saatlerde dışarı çıkabileceğiz. Tabii virüs gidecek. Bu arada da virüs yaşlılara sabah 10'dan 1'e kadar dokunmayacağı için yaşlılar dışarıda dolaşacak. Öbürleri sonra çocuklar devralacaklar. Onlar da 4'e kadar dolaşacaklar. Böylesine bir durumla karşı karşıya kalacağız efendim. Evet, uluslararası politikaya geçelim. Trumpistan, Amerika Birleşik Devletleri, Trump ısrarlı ben kazandım hile oldu diyor. Avukatı Rudy Giuliani, New York'un eski belediye başkanı suçla mücadelesiyle vakti zamanında prim toplamış cumhuriyetçi. Hukuk ekibiyle beraber basın toplantısı düzenlediler. Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal komitesi de yaptılar basın toplantısını. Hile olduğunu söyledi. Planlı ve geniş çaplı, koordineli bir biçimde Amerika çapında, Amerika'nın bütün kentlerinde Demokratik Parti'nin hile yaptığını söyledi. Hukuki yollarla kullanılmış oyları sayarlarsa Trump'ın kazandığı iddiasını gündeme getirdi. Tanzanya benzetmesi bile yaptı Amerika Birleşik Devletleri için. Gözlemciler belli yerlerde içeri alınmadılar, hatta davalarda mahkemeden döndü. Dönme gerekçesi kural öyle değil, gözlemcileri almak zorunda değiller dedi mahkeme, onları işaret ediyor. Aslında kanıt olduğunu ama medyanın kanıtları yazmadığını iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İddiasını bu zafer değil bir hile dedikten sonra iddiasını bir de üstelik Venezuela, Küba ve Çin'e de dayandırmaya kalkıştığını söylemek gerekiyor. Şimdi Chavez ve Maduro'nun onlarla bağlantılı bir şirket ile siz eğer Almanya'da, İspanya'da oylarınızı sayarsanız ne olur gibisinden. Bu arada yani Chavez tabii öleli çok oldu. Chavez'e kadar niye uzandığını anlamak biraz zor. Seçimleri Venezuela, Küba ve Çin gibi komünist ülkelerin etkilediğini öne sürdü. Clinton tarafından Demokratik Parti'nin rehin alındığını söyledi. Hangi Clinton'ı kastediyor? Herhalde Hillary Clinton olsa gerek diyoruz. Chavez onaylı seçim makinalarından sonra bir de bunu işittik. Saçının boyası aktı. O kadar çok ter döktü ki. Ya gerçekten Amerika'da planlı ve geniş çaplı yolsuzluk varsa da kanıtlarını ortaya koymaktan aciz bir Cumhuriyetçi Parti var yorumunu yapabiliriz zannedersem. İkna edici bir kanıt ortaya koymak. Tabii ki Amerika'da çok büyük bir ülke, eyaletlere göre pek çok şey, kurallar da değişiyor. Dolayısıyla bu seçimlerin kontrolü biraz daha hani iyi niyetle, sivillik üzerinde yükselmiş gibi gözüküyor. Demokratik Parti'nin çok kirli çamaşırları var geçmişte. İşte USB ile çalınmış şeyleri Steele dosyası çıkarttılar ve 4 yıl boyunca Rusya Gate pazarladılar. Her şeyi de yapabilirler aslında ama bunları kanıtlarıyla ortaya koyamadığınız zaman bir işe yaramıyor efendim. Böyle bir durum. Bu arada tabii Georgia eyaletinde de Biden'ın kazanmasının öngörüldüğü haberleri geldi AP'den. AP kazananı ilan etmiyor ama tabii böyle bir öngörüde bulunuyor. Çünkü Georgia Eyalet Sekreteri Brett Raffensperger açıklama yaptı bu konuda. Demokratları mavi diyerek. 2016'da Trump Georgia'yı 5 puan farkla kazanmıştı. Nasıl oldu da böyle oldu sorusu tabii ki buradan doğuyor. Bu sefer 0.3 oranında bir fark çıkmıştı. Yani 14 bin oy ve o yüzden de yeniden sayım olmuştu. Elle saydılar. Arizona, New Mexico, Virginia gibi eyaletler, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada buralara takıldı Amerika. Sürekli davalar açıldı. Tabii Giuliani hukuk ekibi olarak buralarda hala girişimde bulunacaklarını söylüyorlar. Ama mesela Cumhuriyetçi Parti'nin geçmişte başkan adayı da olmuş Mitt Romney sonunda patladı. Utah senatörü Trump'ın artık pes etmesi gerektiğini adeta ima etti. Normal koşullarda önce kanıtı ortaya koyman lazım diye de bir açıklaması oldu. Çekya'nın başkanı Miloš Zeman ise Trump'a artık yenilgiyi kabul et. Hani bu başkan seçimini kaybetmek utanç verici bir şey değil diye de bir tavsiyede bulunmuş. Joe Biden geçiş yönetimini eline almaya çalışıyor bu tartışmalar arasında. Valilerle görüşmüş, valiler birliğiyle. Bu arada da bir takım açıklamalar yapmış. Genel Hizmetler İdaresi var Amerika'da. Bu geçiş sürecini başlatmakla görevli kuruluş. Burada yasal işlem Trump hakkında, yasal işlem başlatma konusunda teklifleri reddetmediğini dile getirmiş. Bakalım, herhalde belki Trump gönüllü çekilirse bu işi biraz da kapatabilirler. Yoksa hakkında davalar da, sivil davaların dışında daha organize davalar da çıkabilir. Hazine Bakanı'na yakında Şükran Gün'den önce atayacakmış kendisi. Çin'le ilgili konuşmuş. Amerika'nın gümrüklerine yükseltmeyeceğim Çin'e karşı demiş Joe Biden. Ama demiş Çin'in başka kurallarla oynaması gerektiğini anlaması sağlanacak demiş. Cezalandırmayacağız. Biz yine büyük emperyalist güç olacağız. Dize getireceğiz herkesi. Söylemleri Biden'la birlikte geri dönüyor. Yumuşak bir biçimde tabii ki bütün bunlar oluyor. Trump tabii gider ayak bir de çekilme gündeme taşımıştı. Kandırılmıştı biliyorsunuz Trump sayılar konusunda. Suriye'de 200 asker var zannetmiş, halbuki çok daha fazla var. Bunu da James Jeffrey yaptığını ifşa etmişti, itiraf etmişti. Şimdi tabii Afganistan ve Irak'ta 2500'er asker bırakacak ama tartışma var. Dün aktardım, NATO'dan itirazlar da vardı yine. Hani Amerika çekilirse her taraf karışacak, savaş çıkacak. Sonra ne yapacaklar Afganistan'da mesela? 20 yıldır Afganistan'da çok güzel bir barış var. Herkes mutlu mesut yaşıyor. Çok müreffeh yaşıyorlar değil mi? Amerika gidince halbuki bozulacak. Öyle bir görüş var. Irak'ta da aynı şey. Hatta CENTCOM komutanı McKenzie Irak'tan asker çekmek kararını eleştirmiş. Burada İran bizi buradan dışarı atmaya çalışıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey demeye getirmiş. Saldırılar düzenlediğini İran'ın belirtmiş. Amerika Arap politika yapıcıları konferansında konuşmuş. Tabii Araplar da Amerika'nın kalmasını istiyorlar. Onu da belirtmek gerekiyor. Hal böyleyken Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, Trump yönetimi içinde yumuşak geçiş olacağını iddia etmişti. Orta Doğu çıkartması yaptı. İstanbul'da çok tartışmalı bir ziyareti vardı. Ardından 3 günlük İsrail ziyareti. Orada da tartışma yarattı. Golan Tepelerini ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı Amerika'nın oldu. İsrail'in parçası dedi Golan Tepeleri. Merkezi parçası dedi. Avrupa'daki ve Amerika'daki elit kurumların salonlarında ben askerlik de yaptım dedi orduda. O zamanlar dedi buranın dedi Suriye'ye geri verilmesi, işgal toprağı sayılıyor çünkü ilhak var yani orada. Öyle söylüyorlardı, gerektiğini söylüyorlardı. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Tahayyül edebiliyor musunuz? Demiş. Esad'ın böyle bir yeri kontrol etmesinin riskini hesaplayabiliyor musunuz diye kendisi sormuş. Batı Şeria'daki yerleşimleri ziyaret ediyor. Kendi ismiyle anılan bir şarap markası Pompeo ismini vermişler. O şarabı içmiş. Ve tabii Filistinlilerin tepkisi var bütün bunlara. İsrail boykot kampanyası antisemitik ilan edildi diye dün ilk gelen haberleri vermiştim size. Yahudi karşıtı örgüt yaptası olacak. Boykot yaptırımların geri çekilmesi, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar kampanyası var uzun yıllardır küresel çapta. Ve çok tabii tepki çekmiş vaziyette. Kendisi Arap Birliği kınamış Golan Tepeleri ile ilgili. Türk Dışişleri Bakanlığı da tepki göstermiş ve Filistinlilerin haklarını aramaya devam edeceklerini belirtmiş. Filistin Ankara Büyükelçisi de Pompeo değil ama Joe Biden döneminde de hiçbir şeyin değişmeyeceğini aslında dile getirmiş. Bir Ankara'da da ABD seçimleri ve Filistin meselesine etkileri tartışılmış bir sempozyumda. Normalleşme treni yani Arap ülkeleriyle İsrail arasında Biden döneminde de durmayacak saptaması yapmış. Doğru bir saptama yapmış. Zaten Abraham Anlaşması'ndan sonra çekilen büyükelçiler Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geri döndü diye size aktarmıştım. Filistin yönetimi İsrail'e yeniden işbirliği yapmak zorunda da kalmış vaziyette. Dolayısıyla bunlar pek bir işe yaramıyor. Suriye'de zaten çıkartılan iç savaş sayesinde Golan Tepelerinden şimdiden edilmiş durumda. De facto olarak durum bu. Amerikan Senatosu'na Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı bütün bu normalleşme karşılığında söz konusuydu. Trump yönetimi ısrar ediyordu. Buna karşı 4 ayrı tasarı sunmuşlar Amerikalı senatörler. İsrail'in bir şekilde tehlike altına, normalleşme olsa bile bir güvensizlik var burada. Ki İsrail'de de dile getiriliyordu bu mesele. Onaya, satış onayına karşı çıkanlar var. Bakalım Arap lobisi nasıl ikna edecek? Amerika'da güçlü bir Arap lobisi de var. Bu normalleşmeye eşlik edebilir belki bütün bunlar. Evet, şimdi Türkiye'de bir gelişme var. Britanya Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wixon Konya'daki üssü ziyaret etmiş ve Türk F-16'larıyla Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter Typhoon jetlerinin ilk ortak tatbikat uçuşu vesilesiyle yapılmış. Türkiye'nin NATO üyeliğinin ne kadar sağlam olduğunun altını çizmiş Britanya Hava Kuvvetleri komutanı. Etkileyici bir entegrasyon var NATO ortağımızla demiş. Ayrıca Bae Systems'ın ortak çalışması olan Turkish Aerospace'le Türkiye Havacılığı'yla 5. jenerasyon savaş uçağının ulusal bir gurur olacağının da altını çizmiş vaziyette. Britanya'nın özellikle Brexit'ten sonra herhalde Türkiye ile ilişkileri çok daha askeri, sivil, siyasi, zaten öyle de daha da artacak öyle gözüküyor. Britanya bu arada Boris Johnson hükümeti 4 yılda 16,5 milyar sterlinlik ek bütçeyi orduya sağlayıp savunma harcamalarını son 30 senenin en yüksek seviyesine çıkarma kararı almış. 4 yıl süreyle her yıl %10 arttıracaklar savunma harcamalarını ve NATO'da lider rolün pekişmesi hedefleniyor. Yani Avrupa Birliği'nden çıkabilir ama askeri, militarist NATO ittifakı devam ediyor. Tabii Amerikalılar çok memnun kalmışlar. Trump'ın gider ayak atadığı vekil, Pentagon'a vekalet eden Christopher Miller memnuniyetlerini dile getirmiş. Diğer Avrupa ülkeleri de bol bol savunma harcamalarını arttırmalı demiş. 30 üyeden pek azının %2 gayri safi yurt içi hasılasını NATO'ya silahlanmaya, savunmaya harcadığını da altını çizmiş. Evet, yeni dünya nasıl şekillenecek hep beraber takip edeceğiz, anlamaya çalışacağız. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yeni Batı dünyasında Trump sonrası herhalde çok da tekin şeyler öngörmüyor olsa gerek ki Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesinde tek taraflı eylemler politikasına, uluslararası ilişkilerde korumacılık ve zorbalığa karşı Rusya ile omuz omuza mücadeleye hazır olduklarını dile getirmiş. İki ülkenin meşru haklarını ve çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını, iki ülkenin küresel dengeleyici rolü oynadıklarını söylemiş, işbirliğinin devam edeceğini belirtmiş. Birazdan konuşacağız İbrahim Varlı'yla. Avrupa Birliği'nden sert mesajlar geldi. Joseph Borrell dış ilişkiler, dış politika şefi, dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklama yaptı ve Türkiye ile ilişkiler konusunda durumun kötüleştiğini söyledi. Dönüm noktasına ilişkilerde yaklaşıyoruz diye bir ifadesi var. Pozitif gündemi zorladıklarını ama son olarak Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı KKTC'nin bağımsızlığını artık konuşacaklarını açıkça dile getirmişti. Avrupalılar yeniden müzakere istiyorlar. Onun altını çizdi. Bunları olumsuzluk olarak sıraladı. Kapalı Maraş'ın açılmasını olumsuzluk olarak sıraladı. Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenecek. Katılımcıları da istişare ediyoruz dedi. Herhalde Türkiye'ye yer veriyorlardır diye düşünüyorum. Bahsetmemiş. Zaman tükeniyor diye Türkiye'ye mesaj verdi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde görüşülmüş bu toplantıda. Yeni Amerika'nın Dışişleri Bakanı AB Dışişleri Bakanları toplantısına çağrılacak. Trump'tan kurtulduk, yaşasın Transatlantik İttifakı seslerini alttan işte biliyorsunuz bu söyleşide. Diğer konuları da konuşmuşlar. Merkel'in açıklaması var. Aralık'taki zirve öncesi olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi diye bir açıklaması var Merkel'in. Özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü doğal gaz arama faaliyetlerinin ele alınacağını da dile getirmiş Angela Merkel bu ifadeler eşliğinde. Mitsotakis de bu arada Yunan Başbakanı 66. NATO Parlamenterler Asambresi'nde konuşmuş. Türkiye'nin ismini vermemiş ama yerden yere vurmuş. Cihatçı gruplarla işbirliği yapamaz. S-400'leri bir NATO üyesi S-400'leri test edemez demiş. Allah Allah, cihatçı gruplarla Amerika işbirliği yapıyor zaten. Enteresan bir bakış açısı bu da. Bütün Suriye'deki o cihatçı grupları Amerika desteklemedi. Hepsi desteklemedi mi? Ben şaşırdım şimdi. Velhasıl böyle eleştirmiş Türkiye'yi. Siyasi ve askeri kuruluş olarak NATO'nun dayanışmasına, birliğine ve etkinliğine darbe vuruyor demiş. Bunlar ittifakın hedeflerine ve savunma çıkarlarına da aykırı diye eklemiş efendim. Türkiye'nin provokasyonları, sığınmacıları silah olarak evet, Yunan sınırına Suriye Savaşı'nın, yani uluslararası el birliğiyle çıkartılmış olan Suriye Savaşı'nın sığınmacıları aktı diye bir de ondan şikayet etmiş vaziyette. Şimdi Aralık'ta dün söylemiştim Heiko Maas Türkiye'ye yaptırımın gündeme gelebileceğini dile getirmişti. Hep söylüyor Avrupalılar, hiç de uygulamıyorlar. Bir de Türkiye'de tabii yeni reform başlığı önemli bir başlık. Belki bu sefer de o reform başlığıyla yırtılır bilemiyoruz, göreceğiz. Alman parlamentosunda ülkücü hareketin yasaklanması için ortak önergenin kabul edilip Merkel'e gönderildiğini dün aktarmıştım. Ay başında da Fransa bu yönde adım atmıştı. Birazdan İbrahim Varlı ile konuşacağız bu meseleyi efendim. Fransa'da Emmanuel Macron Müslüman liderlere cumhuriyetçi değerler şartını 15 gün içinde kabul etmeleri için ultimatum sunmuş. Müslüman gruplara yabancıların müdahalesini yasaklıyor. Siyasal İslam yasaklanıyor aslında burada. Kafa kesme eylemleri Fransa'yı sarsmıştı, hatırlayalım. Yani kabul edebilirler de sonra takiye yaparlar mesela, bu da bir çözüm olabilir. Yeni tasarı hazırlıyor Fransa'da, 9 Aralık'ta ele alınacakmış. Çocukları özellikle bu zehirli ideolojiyle kafalarının zehirlenmemesi için çocuklar yakından takip edecekmiş. Evet, sona geliyorduk. Bir kopukluk oldu, düzelttik ve Dağlık Karabağ Adam 27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan denetimine geçti. 4 Temmuz 1993'te son sakin Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde maalesef halklar birbirine düşmüştü bölgede. Azerbaycan'ın son sakini tahliye edilmişti o gün. Bugündür de Hiroşima, Kafkasların Hiroşiması denilen yer. Aliyev ulusa sesleniş yaptı. Yeni dönem başlıyor. Büyük planlarımız var dedi. İşgalden kurtuluşu tarihi olay diye nitelendirdi. Bu işgalin Ermenistan'ı uçuruma götüreceğini kendisinin söylediğini dile getirdi. Komşularla iyi ilişkiler geliştirmek gerekliliğini vurguladı. Türkiye ile ilgili açıklamaları da vardı. Türkiye'den toprak talebinde bulunmak intihardır diye bir de açıklaması oldu Aliyev'in. Özellikle de Ermenistan'da her gün muhalefet liderlerinin tutuklandığı ama kimsenin ses çıkartmadığını, bunların kendilerinde olsa Batı ülkelerinin derhal tepki vereceğini dile getirmiş. Şimdi adam geçti, diğer yerlerde Rus barış güçleri devrede efendim. Laçin koridoru, efendim Stepanakert, Hankendi, Dağlık Karabağ'ın başkenti. Minsk grubu bu arada mesajlar veriyor Dağlık Karabağ ile ilgili. Amerikan eş başkanlarından bir tanesi Minsk grubunun Amerika'nın temsilcisi James Gilmore memnuniyetlerini dile getirmiş. Özellikle Rusya ve Fransa'dan Ermenilerin kültür mirasları var tabii bölgede, onların koruma altına alınacağı vurguları var. Ve Ermenistan'da da Savunma Bakanı istifa etti. Tonoyan, Arut Yunyan atanmış yerine. Bu isimlere bakmak lazım tabii ama Ermeni siyaseti de biraz karışık gidiyor efendim. Ve son olarak birkaç başlığım daha kaldı, onları da aktarmaya çalışayım. Azerbaycan askerlerinin bu süreçte yeniden işgali sona erdirdikleri yerlerde özellikle 2. Dünya Savaşı'nda canlarını veren insanlar için onlar anısına yapılmış anıtlarda bir takım atış talimleri yaptıklarının maalesef görüntüleri düşmüştü. Ona denk geldi enteresan. Bu tarz şeylerin yasaklanmasını ortaya atmışlar Rusya'da. Tabii Rusya coğrafyası, Sovyet coğrafyası olarak da bakabiliriz. Çünkü orada ölenler Nazilerle mücadelede sadece Ruslar ölmedi. Azerbaycanlılar öldü, Özbekistanlılar öldü, Ermeniler öldü, Ruslar, Belaruslar, bütün Sovyet halkları ölmüştü. Şimdi bu yönde bir teklif söz konusu. Kremlin buna destek vermiş. Bugün aynı zamanda bir de uluslararası forum var. Nürnberg dersleri forumu var. Putin de bu forum için mesaj vermiş. Özetle aslında bu konuda tarihin, 2. Dünya Savaşı tarihinin ve Nazizmin tarihinin dimalarda taze tutulması gerektiğini vurguluyor. Nazizmden Sovyetler Birliği halklarının çok çektiğini, belirtiyor ve bütün dünya toplumunun ödevi Halklar Mahkemesi'nin Nürnberg'i kastediyor kararlarının arkasında durmaktır. Çünkü burada mevzu bahis olan savaş sonrası dünya düzeninin ve uluslararası hukuk normlarının temel değerlerini teşkil eden ilkelerdir. Bunlar bugün de yapıcı bir diyalog için kaya gibi sağlam ve güvenilir zemin teşkil ediyor demiş. İkinci Dünya Savaşı'na dair tarihsel gerçekliği koruma sorumluluğu bulunduğunu da dile getirmiş. Nürnberg Dersleri Forumu vesilesiyle Vladimir Putin efendim. Evet, şimdi biraz ara verelim arkadaşlar. Vastan Mandara'yı seçmişler. Bir nefes alalım. Az sonra İbrahim Varlı ile konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar İbrahim Varlı var. Hoş geldin İbrahim yayınımıza.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sen Almanya'yı çok iyi takip ediyorsun. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından da Almanya kritik bir ülke. Şimdi özellikle Eylül-Ekim ayları çok sıkıntılı geçmişti Türkiye-Avrupa ilişkileri açısından ve sonunda da AB zirvesinde Türkiye ile işte Doğu Akdeniz'den tutalım da bir dizi meselede Yunanistan'la gelelim de ertelendi, ötelendi, Aralık ayındaki zirveye bırakalım dedi Avrupalılar. Böyle bir havuç sopa taktiği içerisindeler. Tabii 3 Kasım Amerika'da da başkanlık seçimleri ve Transatlantik İttifakı'nı daha sıkılaştıracak bir de başkan da artık seçilmiş vaziyette. Trump'la yaşadıkları sıkıntıları da yaşamayacaklar gibi gözüküyor Avrupalılar. Hatta işte zirvelerine, Dışişleri Bakanları zirvelerine ABD Dışişleri Bakanı'nı da davet etmekten bahsediyorlar. Tam böylesi bir dönemde Joseph Borrell'dan ve en son Merkel'den ki az konuşuyor. Merkel Türkiye ile ilgili galiba konuşmak istemiyor bile. Ama Joseph Borrell'dan çok kapsamlı açıklamalar geldi. Dönüm noktasına yaklaşıyoruz diyor. Bir dejavu mu bu? Yoksa gerçekten Avrupalılar Türkiye'ye karşı havuç sopadan falan da vazgeçip yaptırımdı şuydu buydu bunlara mı soyunacaklar, girişecekler? Nedir sence durum? Neden böyle söylemler yine arttı?
Ya muhtemelen söylemlerin artmasının arka planında şu var. 10 Aralık'a kadar, yani Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne kadar,
evet,
daha birkaç hafta var. Türkiye bir şekilde yani bu açıklamalarla bir son mesaj sinyal verilmiş oldu. Hani bakın yaptırımlar geliyor ki büyük ihtimalle yaptırımlar gelecek.
Öyle
ama tabii yani mutlak yaptırıma gelecek de ama hani bu yaptırımların derecesi ne olacak? O biraz aslında anlaşmazlık orada düğümlemiş durumda. İşte Avrupa içerisindeki bazı ülkeler, Fransa gibi ülkeler, Fransa'nın başını çektiği ülkeler daha sert yaptırımların hayata geçirilmesini istiyor Türkiye'ye karşı. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki Almanya bu konuda işte düne kadar hep ara bulucuydu. Daha iyi polisi oynuyordu. Daha farklı şekillerde bu krizin aşılması için devreye girmişti. Ama onların da gördüğümüz kadarıyla sabrı tükenmiş durumda. Hem Dışişleri Bakanı Heiko Maas hem de Merkel benzer açıklamalar yaptılar. Dün Heiko Maas, bugün de Merkel. Hani yaptırımlar devreye sokmak zorunda kalacağız. Türkiye çünkü taviz vermiyor. Gerekli adımları atmış değil. Muhtemelen yine ama Almanya'nın inisiyatifiyle Türkiye çok yani çok büyük yaptırımların geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama yaptırım muhakkak gelecek. Çünkü Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye bir şekilde her anlamda ihtiyacı var. Artı Türkiye'deki olası bir kriz durumunun Avrupa'ya çok olumsuz yansıyacağını da bildikleri için çok fazla Türkiye'yi dışlama, ötekileştirme veya hani kenarda bırakmaz şeyini yapamıyorlar. Göze alabilmiş değil de. Yani Türkiye'deki herhangi bir istikrarsızlık, herhangi bir kötüye gidiş otomatikmen Avrupa'yı etkiliyor. Çünkü bir sınırı, artı nüfusu potansiyeli var. Artı bir de Avrupa içerisinde yaşayan Türk nüfusun pozisyonu söz konusu. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bir yaptırım kararı öyle ya da böyle çıkacaktır. Yani Türkiye'nin bir şekilde kulağı çekilecektir. Ama son ana kadar, yani 9 Aralık gecesine kadar, ta ki liderler toplanana kadar bu tarz açıklama yapacaklardır. Kapalı devre bir diplomasiyle sürdürülecektir. Muhtemelen kapalı kapılar ardında konuşmalar, pazarlıklar, görüşmeler devam ediyordur. Türkiye'de bunu hissediyordu bir yaptırımın geleceğini. Çok kayıtsız kaldıklarını düşünmüyorum açıkçası. Muhakkak bir şekilde bunun daha az bir hafif yaptırımla geçtirilmesi için muhtemelen konuşulardı. Bir takım sözler verilmiştir, muhtemeldir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Şuradan çıkarıyoruz.
Nereden?
Erdoğan'ın birkaç gündür, daha doğrusu işte bir haftadır, 10 gündür işte ekonomik, siyasi alanlarında reformlar yapacağız.
Yargı, değil mi?
Yargıda, işte ekonomide reformlar yapacağız. Şimdi bu tek başına Türkiye'nin kendi içinde yapacağı bir reformlarla bu ekonomik reforma Türkiye'yi, yani bunu kastetmiyorum. Ya bu şu demektir, işte hani Avrupa'yla işte yargı reformu, işte AHİM vesaire Avrupa'ya uluslararası hukukla bir şekilde, ya daha doğrusu Batı dünyasıyla ilişkilerin yeniden revize etme yoluna gittiğini gösteriyor. Şayet eğer hani böyle bir yönelime gideceklerse Avrupa Birliği ile de hani ilişkileri biraz daha 3 ay öncesinden daha iyi konuma getirebilecek bir takım araçlar içerisine girmişlerdi. Çünkü tek başına Türkiye'nin kendi içerisinde yapacağı bir ekonomik reform, artık hukuk reformunun bir faydası ilkten zaten böyle bir şey içerisinde değil de yine de ama teknik olarak bir faydası da olmayacaktır. Çünkü Erdoğan'ın açıklamaları net. Yani uluslararası yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için güvenceler vereceğiz. İşte yani şunları yapacağız, şu adımları atacağız, şu reformları yapacağız. Türkiye'yi tekrar da hani yatırım yapılabilecek ülke pozisyonuna getireceğiz. Şimdi bir tarafta bu açıklama yapılırken diğer tarafta eğer Avrupa Birliği ile köprüler atılıyorsa ve atılmak isteniyorsa hani bu baştan bu adamın hayata iflas ettiğini anlamına gelecektir. Bu nedenle buradan bir çıkarılma bulunursak muhtemelen Avrupa Birliği ile de kapalı devre bir trafik sürdürülüyordur.
Evet. Ha, ABD'nin burada rolü ABD'nin rolü var mı burada sence? Şimdi tabii Amerika'da da bir geçiş dönemi söz konusu. Aslında Ankara çok Donald Trump kazansın istiyor diye biz biliyoruz. Şimdiye kadarki ilişkilerin aldığı biçimler itibariyle, ama gönlünden geçen de olmadı Amerika'da. Tabii transatlantik müttefiklerle ilişkileri sağlamlaştırmak gibi bir takım meseleler de var. Avrupa Türkiye'ye karşı Amerika'da artık Washington'da biraz daha sağlam bir isim bulmuş olması da acaba etkili mi bu böyle bu tarz bir
muhakkak ki zaten bunun geçen yine yandaş yazarlardan birileri yazmıştı sanırım, yanılmıyorsam yine iktidar kanadından da Erdoğan da olabilir, benzer açıklamalar yapmıştı. Yani salgın da hem ABD yani 3 Kasım artı salgın sonrasında yeni bir küresel sistem, küresel dizaynda biz de yer almak istiyoruz. Yani bütün içeride dışarıda kendimizi buna göre şekillendirmeliyiz mahiyetine gelen bir açıklamalar yapılmıştı. Yazı yazılmıştı. Herkes tabii ki şimdi daha önce Türkiye rahattı. Avrupa Birliği ile ABD arasında çok ciddi bir aslında kırılma vardı, anlaşmazlık vardı. Şimdi Trump yok. Yeni dönemde Biden transatlantik ilişkileri yeniden düzeltecek. Öyle ya da böyle bütün hasarları gideremeyecek olsa da, ama Trump'tan daha farklı bir politik yönelim içerisine gidecektir. Türkiye daha önce AB ile Avrupa Birliği arasındaki AB ile ABD arasındaki krizden bu şekilde faydalanıyordu. Ama şimdi Avrupa Birliği Washington'la ilişkide yeniden rayına soktuğu zaman Türkiye'nin elindeki bu koz da alınmış olacak. Bu nedenle aslında hani büyük bir yalnızlığın içerisinde kendisini göreceğini farkında pekala. Hani o bir anlamda şark kurnazlığı işlemeyecektir. İki güç birbiriyle atasın, biz birbirine yaslanalım, oradan faydalanalım olmayacak. Biden öyle ya da böyle Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltecektir. Çünkü bunlar zaten Batı ittifakı içerisindeler, birlikte hareket ediyorlar. Çok noktada bazen ayrıştıkları nokta olsa da yani Samir Amin'in ifadesiyle kolektif emperyalizm belli noktalarda, belli alanlarda birlikte hareket etmek zorunda ve birlikte hareket ediyorlar. O yüzden zaten işte Japonya'sı, Avrupa Birliği'si ve ABD'sini kolektif emperyalizm olarak nitelendiriliyor. Kendi aralarındaki çıkar çatışmaları olsa da esasında dünyanın geri kalanına karşı bir ortak dürtülerle hareket ediyorlar. Bununla da öyle olacaktır. Trump bunu biraz bir buradaki makası açmıştı ama Trump artık yok. Herkes yeni dönemin artı salgında koyarsak, yani yeni bir dünya düzenini, yeni bir salgın sonrası, ABD'deki başkanlık sonrasını yeni düzenini çerçevesinde kendini bir şekilde revize etmek zorunda hissediyor.
Peki İbrahim, evet. Peki İbrahim, şimdi Kasım başında Fransa'da tabii orada bir de siyasal İslamcılığın etkisi, kafa kesme olayları, radikal İslamcı terör karşısında bir takım hamleler oldu. Onun da etkisi var. Sonra Dağlık Karabağ tabii Eylül sonunda başlayan o çatışmalar sırasında da Türkiye'nin aldığı aktif tutum, Türkiye diaspora, Türk diasporasını da yakından etkiledi Avrupa'daki ve Önce Fransa'da oldu bu ay başında, sonra Almanya'da ülkücü hareketin yasaklanması meselesi. Bir yandan böyle Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilerin radikalliği, bir yandan aşırı milliyetçilik, Avrupa bir de Türkiye'den çıkıp da kendi içine yansıyan bir takım faktörlere karşı da hareket içerisinde, öyle değil mi? Nasıl çok açık, bu kadar keskin bir tavır da ben hatırlamıyorum. Çünkü hep mesela solcuların tepesine Avrupalılar çok rahatlıkla binerken bu tarz dinci ve aşırı milliyetçi örgütlenmelere hep göz yummuşlardır. Ne oluyor, kafalarına taş düştüğü için mi?
Evet, çok doğru söyledi, bir noktaya parmak bastım. Daha önce sol örgütler, sol yapılar hedefliydi. Bunlara yasaklanıyordu, hedefe alınıyordu. Bir şekilde baskı altına alınıyordu. Şimdi bir süredir, ama bu sadece ülkücü hareketlerin veya bozkurtların yasaklanmasıyla başlamadı. Bir süredir özellikle Avusturya ve Almanya'da aşırı sağcı yapılanmalara karşı bir yetersiz de olsa bir operasyon vardı. Bir sistematik bir politika vardı. Almanya özellikle kendi içerisindeki aşırı sağcı yapılar ve sadece Almanya'nın kendi aşırı sağcıları değil. Örneğin Danimarkalı, İsveçli, bütün Avrupa, bu Hayko, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları da var. Aslında bugün Spiegel'de, hatta önümde açık. Avrupa'daki sağ hareketleri, yani bu sağ hareketlerini, aşırı sağ hareketlerini kendi aralarındaki organizasyonu, birlikte hareketinin önüne geçmek için harekete geçilmesi çağrısı yapıyordu ve hani bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade ediyordu. Çünkü örneğin Danimarkalı işte aşırı sağcı bir partinin lideri gelip Hamburg'da, Berlin'de işte Kur'an yakma eylemi düzenleyebiliyor. Ki bu 2-3 hafta önce düzenlenen bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu Almanya için evet, ciddi bir hem toplumsal bir rahatsızlık hem de bir güvenlik sorunuydu. Şimdi bu, o aynı Danimarka'nın aşırı sağcı partinin lideri ondan öncesinde de, bir hafta öncesinde de İsveç'e gidip Göteborg'da, Malmö'de yine Kur'an yapmıştı. Tam da bu Muhammed karikatürleri o krize denk gelmişti. O günlerde olan şeylerden bahsediyorum.
Evet.
Şimdi bu aşırı sağcının sadece ülkücü hareket diye, sadece bozkurtlar diye bir bütün olarak ciddi operasyonlar var. Ciddi bir fokuslanılmıştı buraya doğru. Şimdi bu Türkiye'ye neden birdenbire ülkücü hareket, bozkurtlar hem Fransa'da hem Almanya'da, bugün de yine Hollanda'da işte benzer bir yasa tasarısı hazırlanıyor, meclise sunuldu. Hatta temsilciler meclisinden geçti. Onlar da büyük ihtimalle yasaklayacaklar. Kesin gibi. Avusturya zaten geçen yıl böyle bir karar almıştı. İşte bozkurt ifadelerin, sembollerin kullanılması yasaklamıştı. Ciddi bir Avrupa genelinde aşırı sağcı ve bunun bir parçası da Türk aşırı sağ. Çünkü Avrupa'da ciddi bir rahatsızlık nedeniyle, ciddi bir, özellikle bu Karabağ Savaşı'nda, Yukarı Karabağ Savaşı'nda, Karabağ Savaşı'nda gördük. Öncesinde de Fransa ile Türkiye arasında yaşanan krizde de gördük. Bir bütün olarak organize hareket edebiliyorlar. Ötekiler örneğin Ermenilere yönelik, Kürtlere yönelik, işte Türkiye'li muhaliflere yönelik ya da Alevilere yönelik, ya da hani kendilerinden olmayan kim varsa, o günün aktüel politikalarında kim hedefse, kim muktedirler tarafından hedef alınmışsa, onlara yönelik bir eylemlik içerisine giriyorlardı ve bu Almanya'daki ve Avrupa'daki oradaki tırnak toplumsal gündelik yaşamı tehlikeye atıyordu ve bunun farkına vardılar. Bu üç ülkenin peş peşe bu tarz karar almasının yalnız en büyük nedenlerinden bir tanesi, biraz böyle bir sabahtan beri de bir taramalar yapıyorum. Macron'un burada çağrısı önemliydi. Çünkü Macron, yani Fransa'da bu karar alındıktan sonra, daha doğrusu alınmadan önce Macron özellikle Merkel'e, yani Berlin hükümetine şey çağrısı yapmıştı. İşte onlar da önümde bakıyorum. Ya bu konuda bizi yalnız bırakmayın, bize destek verin. Yani bu ülkücü hareket, yani biraz da aslında Türkiye ile yaşanan dış politik sürtüşmenin de bir tezahürü oldu bir anlamda. Ama zaten başta bir sıkıntıydı. Çünkü özellikle Fransa'daki Ermeni nüfusa, işte kiliselere vesaire yönelik bir tehditler söz konusuydu. Macron o çağrıyla birlikte kendi ülkesine bir şekilde yasakladı. Macron'a bir şekilde Almanya'da destek verdi. Zaten böyle bir gündemleri vardı uzun bir süredir.
Evet.
Bakın Die Linke'nin, yani Alman Sol Parti'nin neredeyse her yıl belli aralıklarla işte ülkücü, bozkurt hareket, ülkücü hareket yasaklansın diye soru önergeleri var, çağrıları var, kanun teklifleri var. Girdiğimiz zamanlar bunlarla onlarcasıyla karşılaşıyoruz.
Çok evet, ciddi. Sonunda sonuçlanıyor diyoruz.
Peki. Sonuçlandı. Böyle bir karar alındı. Şimdi Hollanda alacak. Yani ciddi bir artık Avrupa'da aşırı sağ. Hem kendi içerisindeki Avrupa içindeki aşırı sağ hem de işte Türkiye'deki yani işte milliyetçi hareketin oradaki uzantısı ciddi bir tehdit oluşturuyor. Aşırı sağın bir şekilde her türlü unsuruyla da bir şekilde harekete geçmek zorunda hissettiler. Çünkü iş çığırına çıkmak üzere. Yani Türkiye'deki iç politik gelişmelerin bir yansıması olarak Almanya'da hemen bunun toplumsal yansımasını görüyorsun. İşte kavgalar, saldırılar, tehditler.
İç güvenlik sorunu haline geldi.
Bir güvenlik, İbrahim. Güvenlik.
Süren bitiyor, onun için devreye giriyorum. Kusura bakma böyle.
Söylüyorum, bakın tamam. Avusturya Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Arslan hafta aylardır polis koruması altında evde yaşıyor. Almanya'da evet. Cem Özdemir, yine Sol Parti milletvekili Sehim Dağdelen hepsi polis korumasında yaşıyorlar. Ve çok ciddi bir tehdit altı ve bu tehdit de ülkücü yani bozkurtlardan, oradaki ülkücü hareketten, milliyetçilerden gelen şey. Şimdi kendi milletvekilleri kendi ülkelerinde polis korumasında, ev hapsinde yaşamak zorunda kalıyorlarsa düşünün hani oradaki ciddi bir o güvenlik tehditini, sıkıntıları. Bütün bunlar birikince de haliyle harekete geçmek zorunda kaldılar.
Kaldılar.
Peş peşe böyle bu tarz kararlar alınıyor.
Alındı. Peki.
Boyutu bunu detaylı incelemesi lazım ama ve şu anda Avusturya ile birlikte dördüncü ülke oldu. Muhtemelen Belçika, Hollanda'da benzer, Belçika'da benzer adım atacak. Yani gelecek birkaç ülke daha bu kuruya katılacaktır.
Peki İbrahim. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Evet İbrahim Varlı ile konuştuk. Hem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri yeni dönemde hem bu tartışmalı kararlar. Umarız Avrupalılar mesela Ukrayna'daki meydan darbesi sonrası hükümet ortağı olup Nazi anıtlarını yeniden diken bildiğimiz neo-Nazilere de benzeri uygulamaları uygun görürler diyelim efendim. Ve Nudan Man Oto'yu seçmiş arkadaşlarım. Bu haftaya böyle veda edelim. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Menu to be menu to jam shame.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.